Item 18. Gülümseyen Adam Henning Mankell. Sayfa 228. Oscarson Kurt Wallander'in gidişini izlerken basamaklarda durdu. Wallander o kadar bitkindi ki arabada uzanıp uyumaktan başka bir şey istemiyordu. Yine de şimdi ne yapacağını düşünmeye çabaladı. Mantıklı olan Höör'e dönüp Thomas Rundstedt'i bütçe toplantısından çağırmak ve ona tamamen farklı sorular yöneltmek olurdu. Vereceği kararı netleştirmeye çalışırken Malmö'ye doğru yola çıktı. Biraz sonra emniyet şeridinde durdu ve Malmö polisini aradı. Çağrıya yanıt verildiğinde kendini tanıtıp Roslund'u sordu ve acil görüşmesi gereken bir konu olduğunu söyledi. Santral'in Roslund'u bulması bir dakikadan az sürdü. ''Ben Üstad'dan Wallander'' dedi. ''Geçen gece karşılaşmıştık.'' ''Seni henüz unutmadım.'' dedi Roslund. ''Bana acil olarak görüşmen gereken bir konu olduğunu söylediler.'' ''Malmö'deyim.'' dedi Wallander. ''Senden bir iyilik isteyecektim.''
''Dinliyorum.''
Bir yıl kadar önce Eylül başlarında birinci ya da ikinci pazar günü Lars Bormann isimli bir adam Klaxham'da ormanlık bir alanda kendisini astı. İhbar kaydı, şüpheli ölüm tutanakları ve otopsi raporu olmalı. Bunları benim için arayıp bulabilirsen çok minnettar olurum. Eğer mümkünse olay yerine giden ve cesedi aşağı indiren polis memuruyla da görüşmek istiyorum. Ne dersin, mümkün mü?
Adı ne demiştin?
Wallander ismi heceledi.
Yılda o kadar çok intihar vakası oluyor ki dedi Rosson. Bu olayı anımsayamadım ama arşive göz atarım ve bahsettiğim polislerden birinin bugün çalışıp çalışmadığına bakarım.
Wallander araç telefon numarasını verdi.
Ben de bu arada Klaxham'a gideceğim dedi.
Saat 2'ydi. Yorgunluğunu atlatmak için beyhude yere uğraştı, sonunda pes etmek zorunda kaldı ve eski bir madene gittiğini bildiği bir yola saptı. Motoru kapatıp ceketini sıkıca sarındı, bir dakika sonra uykuya dalmıştı. Kurt Wallander irkilerek uyandı, soğuktan donuyordu, önce nerede olduğunu anlayamadı. Zihnini meşgul eden bir şey vardı, rüyasında gördüğü bir şey ama ne olduğunu hatırlayamadı. Etrafındaki kül rengi manzarayı gördüğünde içini kasvet kapladı. Saat 2:35 geçiyordu, yani yarım saat uyumuştu. Yine de uzun süre bilinçsiz kalıp uyanmış gibi hissetti. Bu insanın en büyük yalnızlığına en yakın olanı diye düşündü. Dünyada yapayalnız olmak, unutulup gitmiş son insan olmak. Telefonun çalmasıyla düşüncelerinden sıyrıldı, arayan Roslund'du.
''Sesin uykulu geliyor.'' dedi Rosson. ''Arabada şekerleme mi yaptın?''
''Hayır.'' dedi Wallander. ''Biraz üşüttüm sadece.''
''Öğrenmek istediğim bazı şeyleri buldum.'' dedi Rosson. ''Raporlar masamda duruyor. Ayrıca görüşmek istediğim polisin adını da öğrendim. Magnus Staffansson, koşu yapan bir adam, huş ağacına asılı bir ceset görüp polisi aradığında olayın yerine giden ekipteymiş.''
Bir adamın kendisini onca ağaç varken neden huş ağacına asmış olabileceğini muhakkak açıklayabilir. Onunla nerede görüşmek istersin? Wallander yorgunluğunun eriyip kaybolduğunu hissetti. Klaxham'la giden tarih yolda dedi.
15 dakikaya kadar orada olur dedi Rosslund. Bu arada birkaç dakika önce Sven Nyberg'le konuştum. Arabanda hiçbir şey bulamamış.
Hiç şaşırmadın dedi Wallander.
Eve döndüğünde arabanın enkazını görmen gerekmeyecek. Ortadan kaldırılması için gerekli ayarlamayı yaptık.
Yardımın için teşekkürler. Arabasını Klaxham'a doğru sürdü ve buluşma yerine gelince park etti. Birkaç dakika sonra bir polis arabası göründü. Wallander arabadan çıkmış bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Magnus Staffansson üniformalıydı, selam verdi. Wallander elini beceriksizce sallayarak karşılık verdi. Wallander'in arabasına oturdular. Staffansson fotokopilerin olduğu plastik bir dosyayı uzattı. ''Ben bunlara göz atarken'' dedi Wallander. ''Bu sırada sende neler olduğunu hatırlamaya çalışabilirsen iyi olur.''
''İntihar vakaları insanın unutmayı tercih ettiği olaylardan'' dedi Staffansson belirgin bir Malmö aksanıyla.
Wallander Üstad'a taşınıp lehçesi değişmeden önce kendisinin de bir zamanlar bu şekilde konuştuğunu hatırlayınca gülümsedi.
Özet tutanakları, otopsi raporunu ve soruşturmaya yer olmadığına dair kararı hızlı bir şekilde okudu. Evraklarda şüpheli bir durum görünmüyordu. Yine de bu işte bir bit yeniği var diye düşündü Wallander. Dosyayı ön panelin üzerine koydu ve Staff Van Son'a döndü. Olay yerine bir baksak iyi olacak. Oraya nasıl gidildiğini hatırlıyor musun? Evet, kasabanın birkaç kilometre dışında. Ben önden gideyim. Clarkshamn'dan ayrılıp sahil boyunca güneye doğru gittiler. Bir yük gemisi Sundet'e doğru gidiyordu. Kopenhag'ın üzerine bulut kaplamıştı. Toplu konutlar gittikçe azaldı ve kısa süre sonra etraf tarlalarla çevrildi. Bir traktör tarlalardan birinde ilerliyordu. Wallander farkına varmadan varmışlardı bile. Yolun sonunda yaprak döken ağaçlar vardı. Wallander Staff Van Son'un arabasının arkasında durdu ve dışarı çıktı. Yol ıslaktı. Çizmelerini giymesi gerektiğini düşündü. Ancak almaya gidecekken çizmelerin kendi arabasında kalmış olduğunu fark etti. Staff Van Son diğerlerinden daha büyük olan huş ağacını gösterdi. Kendisine astığı yer burası dedi. Bana neler olduğunu anlat dedi Wallander. Çoğu raporda yazıyor. İlk ağızdan duymak her zaman daha iyidir. Pazar sabahıydı diyerek anlatmaya başladı Staff Van Son. 8 civarı Dragör'den gelen, sabah feribotunda verilen kahvaltıdan zehirlendiğini iddia eden kızgın bir yolcuyu sakinleştirmemiz için çağrılmıştık. Tam o anda ağaca asılı bir adama dair acil bir çağrı aldık. Adresi öğrenip olay yerine gittik. Adamı koşu yapan birkaç kişi bulmuştu. Önce şoka girmişler ancak sonra bir tanesi tepenin oradaki eve koşup polisi aramıştı. Bu tarz durumlarda nasıl davranmamız söylendiyse ona uygun davrandık. İntihar edenler bazen hayatta olabildiği için adamı yere indirdik. Sonra ambulans geldi, cinayet masası işi devraldı ve neticede intihar olarak kayda geçti. Hatırladıklarım bunlar. Ah, buraya bisikletiyle geldiğini söylemeyi unuttum. Bisiklet çalıların arasında duruyordu. Wallander Staff Van Son'un anlattıklarını dinlerken ağacı inceledi. Ne tür bir ip kullanmıştı? Tekneden alınmış bir halata benziyordu. Neredeyse baş parmağım kalınlığındaydı. Düğümü hatırlıyor musun? Sıradan, düz bir düğümdü. Kendisini nasıl asmış? Staff Van Son şaşkınca baktı. Kendini asmak o kadar kolay değildir dedi Wallander. Bir şeyin üzerine çıkmış mı ya da ağaca mı tırmanmış? Staff Van Son ağacın gövdesini işaret etti. Büyük ihtimalle gövdedeki şu çıkıntıya basıp çıkmıştı, böyle tahmin ettik. Çünkü üzerinde duracağı başka bir şey yoktu. Wallander başını salladı. Otopsi Bormann'ın boğularak öldüğünü ortaya çıkarmıştı. Boynu kırılmamıştı. Polis gelmeden yaklaşık bir saat önce ölmüştü. Başka herhangi bir şey hatırlıyor musun diye sordu Wallander. Ne gibi? Bunu sadece sen cevaplayabilirsin. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum dedi Staff Van Son. Raporunu yazıyorsun, sonra da olayı mümkün olduğu kadar çabuk unutmaya çalışıyorsun. Wallander nasıl olduğunu biliyordu. İntihar vakalarında başka hiçbir şeye benzemeyen kasvetli bir hava oluyordu. İntihar olaylarıyla uğraşmak zorunda kaldığı zamanları hatırladı. Staff Van Son'un söylediklerini tekrar gözden geçirdi. Raporlarda okuduklarının üzerinde bazı şeyleri görmesini engelleyen bir çeşit filtre var gibiydi. Yine de akla yatkın olmayan bir şeyler olduğunu seziyordu. Bormann hakkında öğrendiklerini gözden geçirdi. Portre eksik ve bazı karanlık notlar olsa bile Bormann'ın her bakımdan tertipli birisi olduğu belliydi. Hal böyleyken kendi hayatına son vermeye karar verdiğinde ormana bisikletle gelmiş ve planını gerçekleştirmeye pek uygun olmayan bir ağaç seçmişti. Bütün bunlar Wallander'e Bormann'ın ölümüyle ilgili kuşku uyandıran bir şeyler olduğunu söylüyordu. Ama başka bir şey daha vardı. İlk başta fark edememişti fakat sonra ağacın birkaç metre ötesine yere doğru baktı. Bisiklet diye geçirdi içinde. Bize tümüyle farklı bir hikaye anlatıyor. Staff Van Son bir sigara yakmış, ısınmak için bir aşağı bir yukarı adımlıyordu. Bisiklet dedi Wallander. Raporlarında ayrıntılı bilgi yok. Çok güzeldi dedi Staff Van Son. 10 vitesliydi ve iyi durumdaydı. Hatırladığım kadarıyla koyu maviydi.
Tam olarak nerede durduğunu göster.
Staffanson eliyle işaret etti.
Nasıl duruyordu?
Nasıl söylesem, yerde duruyordu işte.
Yere öylece atılmış mıydı?
Evet, park ayaklığı da vardı ama açılmamıştı.
Emin misin?
Staffanson bir süre düşündü.
Evet dedi, eminim.
Yani bisiklete yere gelişi güzel bırakmıştı, öyle mi? Şöyle böyle acelesi olan bir çocuğun yapacağı gibi.
Aynen dedi Staffanson, fırlatılıp bırakılmıştı. Sanki işini bitirmek için acele edermiş gibi.
Wallander düşünceli bir halde başını salladı. Son bir şey daha. Arkadaşını arayıp park ayaklığının açık olup olmadığını öğrenebilir misin?
Bu kadar önemli mi?
Evet dedi Wallander, düşündüğünden daha önemli. Arkadaşın farklı bir bilgi verirse beni ara.
Ayaklık açık değildi dedi Staffanson, kesinlikle eminim.
Yine de beni ara dedi Wallander, artık gidebiliriz. Yardımın için teşekkürler.
Wallander arabasına binip Borman'ı düşünerek üst ada döndü. Belediyede çalışan bir muhasebeci, bisikletini ölümünün hemen öncesinde bile asla yere fırlatmayacak tipte bir adam. İleriye doğru bir adım daha diye düşündü. Tam olarak ne olduğunu bilmediğim bir şeylerin peşindeyim. Borman'la üst attaki avukatlar arasında bir yerlerde bir bağlantı var, ne olduğunu bulmalıyım. Farkında olmadan arabasının patlayarak yandığı yerden geçip gitti. Reedsgord'da yoldan saparak yerel bir otele gecikmiş bir öğlen yemeği yedi. Kafeteryadaki tek kişi oydu. Ne kadar yorgun olursa olsun bu gece Linda'yı aramalıydı, sonra da Bay Bay'a mektup yazacaktı. Saat 5 sıralarında Üstad Emniyet Müdürlüğü'ne döndü. Ebba toplantının yapılmayacağını haber verdi. Herkes meşguldü ve kimsenin diğerlerine söyleyecek önemli bir şey olmadığını haber vermeye bile vakti yoktu. Bunun yerine ertesi sabah 8'de toplanacaklardı.
Berbat görünüyorsun dedi Ebba.
Uyardığın için sağ ol dedi Wallander. Bu gece biraz dinleneceğim.
Odasına gidip kapıyı kapattı. Masasında birkaç not vardı. Fakat hiçbiri ertesi sabaha kadar beklemeyecek kadar önemli değildi. Ceketini çıkarıp yarım saatini gün boyunca neler yaptığı hakkında bir özet yazmaya harcadı. Sonra da kalemini bırakıp arkasına yaslandı. Artık gerçek bir ilerleme kaydetmeliyiz diye düşündü. Kayıp bağlantıyı bulmalıyız. Kapı çalınıp içeri Svedberg girdiğinde ceketini henüz giymişti. Wallander bir şeyler olduğunu hemen anladı. Svedberg endişeli gözüküyordu.
''Birkaç dakikan var mı?'' diye sordu Svedberg.
''Ne oldu?''
Svedberg tedirgin görünüyordu. Wallander sabrının tükendiğini hissetti.
''Buraya kadar geldiğine göre söylemek istediğim bir şey var.'' dedi Wallander. ''Ben de eve gitmek üzereydim.''
''Korkarım Simrişam'la gitmen gerekecek.'' dedi Svedberg.
''Nedenmiş?''
''Oradan aradılar.''
''Kim aradı?''
''Meslektaşlarımız.''
''Simrişam polisi mi? Ne istiyorlarmış?''
Svedberg cevap vermeden önce ayaklarının yere sağlam bastığından emin olmak ister gibiydi. ''Babanı gözaltına almak zorunda kalmışlar.''
''Simrişam polisi babamı mı almış? Ne sebeple?''
''Görünüşe bakılırsa bir kavgaya karışmış.''
Wallander hiç konuşmadan bir süre baka kaldı, sonra da masasına oturdu.
''Baştan anlatır mısın?'' dedi Wallander. ''Yavaş yavaş.''
''Bir saat önce aradılar.'' dedi Svedberg. ''Sen dışarıda olduğundan benimle görüştüler. Birkaç saat önce babanı gözaltına almışlar. Simrişam'daki tekel bayisinde kavga etmeye başlamış. Belli ki hayli şiddetli bir kavgaymış. Sonra aldıkları kişinin senin baban olduğunu anlayınca burayı aramışlar.''
Wallander iç çekti ancak bir şey söylemedi. Yavaşça ayağa kalktı. Öyleyse oraya gideyim.
Seninle gelmemi ister misin?
Hayır sağ ol.
Wallander emniyetten ayrıldı. Kafası karmakarışıktı.
Bir saat sonra Simrişan emniyet müdürlüğüne varmıştı.
9. Bölüm. Kurt Wallander Simrişan yolunda ipek giyen şövalyeleri hatırladı. Bir zamanlar gerçekten var olduklarını kendine hatırlatmasının üzerinden uzun zaman geçmişti.
Babası polis tarafından son gözaltına alındığında Wallander 11 yaşındaydı. O günü çok net hatırlıyordu. O sıralar Malmö'de yaşıyorlardı ve babası gözaltına alındığında hem utanmış hem de gurur duymuştu. Gerçi o gün babası tekel bayisinde değil, şehir merkezinde halka açık bir parkta gözaltına alınmıştı. 1956 yılının yaz başlarında bir cumartesi günüydü. Babası arkadaşlarıyla gece dışarıya çıkarken Wallander'in kendilerine eşlik etmesine göz yummuştu. Evlerine düzensiz aralıklarla ve daima olmadık zamanlarda gelen babasının arkadaşları Wallander'in toy gözlerine büyük maceracılar olarak görünürdü. Parlak Amerikan arabalarıyla çıka gelirler, daima ipek giysiler giyerlerdi. Genellikle geniş kenarlı şapka takarlar, parmaklarında kaba altın yüzükler olurdu. Babasının yaptığı resimlerden bazılarını görmek ve belki de satın almak için terebentin ve yağlı boya kokan küçük atölyeye uğrarlardı. Wallander bazen atölyeye girip karanlık köşedeki hurda yığınlarının ve farelerin kemirdiği eski tuvallerin arkasına saklanmaya cesaret eder, konyak şişesinden içilen birkaç yudumla sonlanan pazarlıkları dinlediğinde ürperirdi. O yaşlarda ihtiyaçlarına yetecek kadar harçlık kazanabildiği için o büyük maceracılara, gizli gündüğünde adları ipek giyen şövalyelerde, minnettar olması gerektiğinin farkındaydı. Fiyat konusunda yapılan bir pazarlıktan sonra tanımadığı adamların yüzüklerle süslü parmaklarıyla ceplerinden çıkardıkları, kocaman para destelerinden bir kısmını babasına uzattıkları, babasının aldığı paraları cebine koyup hafif eğilerek selam verdiği ana şahit olması hayatındaki en önemli anlardan biriydi. Konuşmaları hala anımsıyordu. Kısa, kesintili, esprili yorum ve cevapları, babasından gelen uyuşuk itirazlar ve ziyaretçilerin gürültülü kıkırdamaları takip ederdi. Horozsuz yedi, iki tane de horozlu manzara resmi derdi onlardan biri. Babası bir yığın bitmiş resmin altını üstüne getirir, beğendiklerini onaylatır, sonra para hafif bir gümbürtüyle masanın üzerine bırakılırdı. Wallander 11 yaşındaydı, köşede saklanıyordu ve terebentin kokusuna neredeyse alışmıştı. Acaba yetişkinliğe adım atacağı 7. sınıftan sonra ya da 9 hatırlayamadı, o da onlar gibi mi olacaktı? Derken tuvallerin bagajına ya da arka koltuğuna yükleneceği parlak arabalara taşınma zamanı geldiğinde gölgelerin arkasından ortaya çıkardı. Bu çok önemli bir andı. Çünkü arada sırada şövalyelerden biri çocuğun taşımaya yardım ettiğini fark eder ve ona gizlice 5 kronluk bir banknot verirdi. Sonra o ve babası kapıda durur ve uzaklaşan arabayı izlerlerdi. Araba gittikten sonra da babası ani bir değişim geçirirdi. Aşırı saygılı tavırları kaşla göz arasında kaybolur, biraz önce arabasıyla ayrılan adamın arkasından tükürür ve iğrenircesine bir sesle yine kazıklandığını söylerdi. Çocukluğundaki en büyük gizemlerden biriydi bu. Nasıl olur da babası batmasına asla izin vermediği bir güneşle aydınlatılmış, hepsi birbirinin tıpatıp aynısı sıkıcı manzara resimlerini her daim bir tomar para karşılığında satıp sonra da kazıklandığını düşünebilirdi. Bir defasında bu tanımadığı adamların farklı şekilde sonlanan ziyaretine şahit olmuştu. İki kişiydiler ve onları daha önce hiç görmemişti. Eski bir çamaşır makinesinin arkasına gizlenmişken duyduğu konuşmalardan yeni bir alışveriş pazarlığı yapıldığı anlamını çıkarmıştı. Önemli bir andı çünkü resimleri beğenip beğenmeyecekleri önceden belli değildi. Tuvalleri bu defa Dodge marka bir arabaya taşımaya yardım etmişti. Bütün farklı türde arabaların bagajlarının nasıl açıldığını öğrenmişti. Sonra adamlar birlikte dışarıda bir şeyler yemeyi önermişlerdi. Wallander birinin adının Anton, diğerinin ise yabancı, muhtemelen Polonyalı bir isim olduğunu hatırladı. Babasıyla birlikte arka koltuktaki tuvallerin yanına sıkışmışlardı. Kaçık adamların arabasında gramofon bile vardı ve parka doğru gittikleri sırada Johnny Bode'yi dinlemişlerdi. Dipnot Johnny Bode, 1912-1983 yılları arasında yaşamış ünlü İsveçli şarkıcı besteci. Babası iki adamla birlikte restoranlardan birine gitmişti. Wallander'e bir avuç dolusu bozuk para verilmiş ve atlı karıncada oynaması için gönderilmişti.
Yaz başlarında ılık bir gündü. Sundet'ten hafif bir meltem esiyor ve o da parasıyla ne alabileceği hakkında enine boyuna düşünüyordu. Parayı biriktirmek haksızlık olacaktı. Çünkü öğleden sonra ve akşam boyunca Luna Park'ta eğlenmesi amacıyla harcaması için verilmişti. Atlı karıncaya ve neredeyse Kopenhag'ı görebilecek kadar yukarıya çıkaran dönme dolaba iki defa binmişti. Ara sıra babası Anton ve Polonyalı'nın orada olup olmadıklarını kontrol ediyordu. Aradaki mesafeye rağmen bir sürü bardak ve şişenin masalarına taşındığını, yemek dolu tabakları ve gömlek yakalarına sıkıştırdıkları beyaz peçeteleri görebiliyordu. Wallander yetişkin olduğunda parlak arabalar kullanan, ceplerinden çıkardıkları paraları kirli atölyelerindeki masaya bırakarak sanatçıları ödüllendiren o adamlardan biri gibi olacağını nasıl da hayal ettiğini anımsadı. İkindi güneşi akşama dönmüş ve yağmur emareleri görülmüştü. Wallander bir kez daha dönme dolaba binmeye karar vermiş ama bilememişti. Bir şey olmuştu. Dönme dolap, atlı karınca ve atış poligonu birden tüm cazibesini yitirmiş. İnsanlar aceleyle restorana doğru gitmeye başlamışlardı. O da kalabalığa katılıp önündeki insanları ite kaka ilerlemiş ve asla aklından çıkaramayacağı bir şey görmüştü. Bu sanki o anda farkında olmadan yaşadığı bir ergenliğe geçiş töreni olmuştu. Ama ona yaşamın kendimizi tam ortasında buluncaya kadar varlığından bir haber olduğumuz böylesi geçiş törenlerinden oluştuğunu öğretmişti. Kalabalığı yarıp önünü açtığında babasını, ipek giyen şövalyelerden birisi, birkaç güvenlik görevlisi, garsonlar ve tanımadığı başkalarının dahil olduğu bir kavganın içinde bulmuştu. Yemek masası ters dönmüş, bardaklar ve şişeler kırılmış, babasının kolundan sos ve koyu kahverengi soğan halkalı bir biftek sallanıyor, burnu kanıyor, sağa sola ve ortaya yumruk atıyordu. Hepsi çok kısa süre içinde olup bitmişti. Wallander korku ve panik içinde babasına seslenmiş ama sonra her şey sona ermişti. İri yarı yüzleri kıpkırmızı kesilmiş, güvenlik görevlileri müdahale etmiş, polisler bir anda ortaya çıkmıştı. Babası Anton ve Polonya'da sürüklenerek götürülmüştü. Geride sadece geniş kenarlı yıpranmış bir şapka kalmıştı. Wallander arkalarından koşmuş, babasını yakalamaya çalışmıştı. Fakat birileri onu geri çekmişti. Giriş kapısı önünde bir an bocalamış, polis arabasıyla götürülen babasını izlerken gözyaşlarını tutamamıştı. Eve kadar bütün yolu yürümüştü ve daha varmadan yağmur başlamıştı. Her şey karmaşa içindeydi. İç dünyası unufak olmuştu ve tek dileği bütün olanları belleğinden silebilmekti. Ne var ki gerçekler silinip atılamazdı. Sağanak yağmurda koşarken babasını tekrar görüp göremeyeceğini düşünmüştü. Bütün gece atölyede oturup babasını beklemişti. Terebentin kokusundan neredeyse boğulacaktı. Yoldan her araba geçişinde kapıya koşuyordu. En sonunda yere kıvrılıp uyuyakalmıştı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 242.